11. Pero.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
Peron.
1969'un 27 Kasım'ında Münih tren istasyonunda meraklı bir bekleyiş var. Güneydoğu Avrupa'dan gelen 1 milyonuncu işçiyi ya Yunanistan'dan ya da Türkiye'den seçecekler. Birkaç gün önce Atina ve İstanbul'dan yola çıkan trenlerden hangisi Münih'e önce varırsa, Güneydoğu Avrupa'dan gelen 1 milyonuncu işçi o ülkeden olacak. İlk gelen haberlere göre Atina treni önden geliyor. Türk gazeteciler dua ediyor, Sirkeci treni öne geçsin diye. Yunan gazetecilerin yüzünde bir gülümseme. Peronun ortasında beyaz örtülü bir sehpanın üzerinde Chap Lorenz marka üstten tutmalı bir televizyon yeni sahibini bekliyor. 1 milyonuncu işçinin hoş geldin hediyesi olacak. Bu gıcır gıcır televizyon Rodriguez'in motosikleti kadar şanslı değil. Yolculuğu bir müzede son bulmayacak. Yıllar sonra Konya'da bir beyaz eşya dükkanının vitrinini süsleyecek. Birkaç hafta vitrinde sergilendikten sonra bir sabah yeni sahibine gitmek üzere yola çıkacak ve satın alanın kim olduğu hiç bilinmeyecek. Sirkeci'den 800 kişiyle birlikte yola çıktık. Hava soğuk, yolculuk zor, hepimiz çok yorulduk. Münih'e varmamız 3 gün sürdü. Münih tren istasyonuna girdiğimizde peronda büyük bir kalabalık bekliyordu. Takım elbiseli adamlar elinde kamerayla, mikrofonla bekleyen gazeteciler. İçlerinden birini tanır gibi oldum. 3 gün önce Sirkeci'den bizi uğurlayan Alman başkonsolosuna benziyordu. Biraz daha dikkatli bakınca ta kendisi olduğunu anladım. Ama akıl erdiremedik nasıl olduğuna. Aşağı inenleri tek tek sıraya sokmaya çalışıyorlardı. Ama ben bir türlü arkadaşlarımın yanına gidemiyordum. Takım elbiseli adamlar koluma girerek beni kalabalığın tam ortasına getirdiler. Elimi sıkıca kavrayan bir adam Almanca bir şeyler söyledi. Yanındaki tercüman hemen çevirdi. Nürnberg'den gelen Federal İş Kurumu'nun müdürü Alman Josef Stingmiş. İsmail Bahadır, siz Güneydoğu Avrupa'dan Almanya'ya gelen 1 milyonuncu işçi oldunuz. Almanya'ya hoş geldiniz diyormuş. Meğer İstanbul'dan beri tahmin ediliyormuş 1 milyonuncu işçinin bizim trenden çıkabileceği. Alman başkonsolos da bizi uğurladıktan sonra uçakla Münih'e gelmiş. Yunanistan treni Yugoslavya'da arıza yapınca bize makas vermişler. Bir saat farkla biz öne geçmişiz. Ben de 1 milyonuncu işçi olmuşum. Hediye olarak da kolçaklı bir televizyon verdiler. Yanıma da bir Alman görevli kattılar. Çalışacağım yere Mainz'a kadar öylece gidip yerimize yerleştik. İsmail Bahadır'la yapılan görüşme Eylül 2016. Sevgili dinleyiciler, bu alıntıyı 11. Peron kitabından Gökhan Duman'ın Bir Yanı Memleket, Bir Yanı Gurbet isimli 11. Peron kitabından paylaştık sizinle 87. ve 88. sayfalarda. Artık 5. programdayız. Önceki programlarımızı dinleyenler Gökhan Duman'ın da daimi konuklarımızdan olduğunu bilecek. Sevgili Özkan Pekesen gibi, ama bugün Sevinçle Keder, Doğumla Ölüm, Kardeştir Gülüm dizelerinde olduğu gibi sevgili Gökhan Duman'ın dedesinin kaybı dolayısıyla stüdyoda olması mümkün olmadı. Dedeye Allah'tan rahmet diliyoruz, aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz. Biz de bugünkü programı sevgili Özkan Pekesen'le yapmak için karşınızdayız. Sevgili Özkan, hoş geldin.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle Gökhan'a başsağlığı diliyorum buradan. Ailesine sabırlar diliyorum. Ama biraz önce senin söylediğin o şiirde de olduğu gibi bunlar olası şeyler. Bir şekilde hayatın akışına kendimizi vermek durumundayız.
Evet, şimdi paylaştığımız alıntıda da 1 milyonuncu işçinin nasıl seçildiği ortaya çıkıyor. Ve Yunanistan'la yine tatlı bir rekabet o yıllarda da olmuş. Trenleri arıza yaptığı için 1 milyonuncu işçi Türkiye'den gelmiş.
Şimdi şöyle bir şey var. Gökhan'ın da anlatımlarından geçen hafta benim bambaşka bir perspektife bakmak istedim olaya. Hı hı. Şimdi ortada bir avantaj söz konusu var. Bir toplum için bir avantaj söz konusu. Dolayısıyla bir ekonomik de bir durum bu. Bir sosyal hareket oluyor. İşte Tophane'den bahsetmiştim uzun uzun Gökhan. Oraya bir
toplanma. En son Sirkeci'den trene bindirmiştik zaten. Bu hafta devam edelim demiştik.
Şimdi orada bir toplanma oluyor tabii. Orada bir sektör haline geliyor. Onu zaten bütün detaylarını Gökhan vermişti. Şimdi ben hayatın geneline baktığım zaman da bunu görüyorum. Bir avantaj söz konusu da toplumları ilgilendiren bambaşka bir akıma doğru gidilecekse bütün bunların hepsi neredeyse oluyor. Bu olduktan sonra fakat tabii ki bu bir toplumsal ve sosyolojik olay olduğu için kendisini müzikte buluyor. Sanatın diğer kollarında da buluyor. İşte bu bir romana dökülüyor, bir müzik parçasına konu oluyor. Özellikle bizim o zamanki 60'lı yılları düşünürsek türkülerimize konu oluyor. Ve şey var, bütün bunların hepsini onun içerisinde böyle iyice özümsenmiş ve bir parçanın içerisinde konsantre hale gelmiş olarak buluyoruz. Tabii ki çok bu anlamda başarılı sanatçılarımız var. Mesela geçen hafta Bora Ayanoğlu'ndan uzun uzun bahsetmiştik ki meselenin Almanya'da kalan bir Türk işçisinin orada bulunan bir Alman genç kızına duyduğu aşkla ifade ettiğinden bahsettik ve o Rosemary adlı parçayı dinlemiştik. Bu hafta da aslında o parçadan daha eski olan bir başka şarkımız var. Adı Recep. Bu sefer olaya şuradan bakıyor Bora Ayanoğlu. Anadolu kadını eşini Almanya'ya yolluyor fakat Almanya başka bir mecra, başka bir sosyal hayat var, adaptasyon, bir sürü bir şey var ama Türk kadını özellikle bir konuya odaklanıyor. Yeterince aranıyor muyum, soruluyor muyum? İşte giden kişinin de burada Recep zaten parçada. Recep beni ne kadar düşünür? Bir şey var yani, bir sitem var. Dolayısıyla bir beklenti var, bir hasret var. Bora Ayanoğlu,
yuvaya sahip çıkma var değil mi?
Tabii ki, biliyorsunuz toplumda erkeğin üzerine biçilmiş bir rol vardır. Dolayısıyla bu özellikle farklı bir yere gidildiği zaman o rolün daha da böyle gerçekleştirilmesi falan söz konusudur. Almanya'ya giden işçiler oraya gidiyorlar ama ciddi de bir sorumluluk var. Bir aile kavramı var çünkü öbür tarafta. Gerçekten düşündüğüm zaman çok zor. Yani hem oraya adapte olması gerekiyor hem işte geride bıraktıklarını bir şekilde...
Hem üretime katılması gerekiyor, gittiği yerde adapte olması gerekiyor ve bir taraftan da para biriktirmesi gerekiyor.
Aynen ve bunu mesela yatakhanelerde, kahvehanelerde, efendim lokallerde düşünmek zorunda kalıyor. Yani dört başı mağmurda bir durum yok. Yani ciddi bir işte çok ünlü markaların fabrikalarında ciddi cihazların önünde bir iş gününden sonra yeterince dinlenip dinlenmediği belli olmadığı bir saatte tıpkı kendisinin ülkesinde bıraktığı ailesi gibi hasret duygularıyla falan bir sürü o kadar çok şey halletmek durumunda ki.
Ve biz tabii bugünün şartlarından konuşuyoruz. Yaşlarımız tabii biraz daha müsait hani geçmişi hatırlamaya. İletişimin bugünküyle kıyaslanamayacak kadar çok çok çok zayıf olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Hani her hafta her vesileyle konuştuk ya Özkan. Bir mektup yazıyorsun, o mektubun gitmesi 15 gün, ona cevap gelmesi bir 15 gün. Daha bir ay en iyimser.
Yani şimdi bir mail atılması mesela bir saniye. Dolayısıyla evet. O beklentinin ne kadar da sıcak bir şey olduğu. O mektup dendiği zaman başlı başına bir roman konusu bile olabilir. Yani çok ciddi.
İlerleyen programlarda bu konuyla da ilgili bir başlık açalım istersen. Bence o gurbet mektuplarını konuşalım.
Aynen. Ve birbirine çok benzeyen cümleler vardır. Birbirine çok çok farklı, kendini inanılmaz şekilde ifade etmiş cümleler vardır. Bunlar zaman zaman mizahın konusu olurlar. Zaman zaman evet. Edebiyatın konusu olurlar ama mektup başlı başına bir hikayedir yani. Özellikle bir Alman ya da yaşayan bir işçinin mektubunun yani gerçekten üzerinde durulması gereken acaba kendini nasıl ifade ediyor diye İnsan merak ediyor.
Bora Ayanoğlu'nun Rosemary'den önceki bestesi dedin az
evet,
önce. Yani 1977.
77. Bora Ayanoğlu zaten o zaman korkunç aktif. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz da işin içinde belki mizah gibi olacak ama hani şu Battal Gazi filmlerinde seyrederiz ya, o meşhur Cüneyt Arkın filmlerindeki Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisidir. Yani o yüz olarak da ona çok benzer. Ama yani
aktörlük de yapmıştı.
Aktörlüğü var ve sayısız filme müzik yaptı. Dizi filme müzikler yaptı. Kendisi seslendirdi. O kadar üretkendir ki. Şunu da arada belirteyim, benim için bir gurur kaynağıdır. Kendisiyle Ankara Radyosu'nda bir program da gerçekleştirmiştik.
TRT Ankara Radyosu'nda.
Ve bütün bu bahsettiğim kariyerinden çok onunla ilgili aklıma sadece tek bir şey kaldı. Bir gün belirlemiştik, sözleşmiştik program için. Ama kendisinin bir kayda girmesi gerekiyormuş. Telefonuma mesaj atmış. Özkan'cığım eğer beni ararsan sana cevap veremeyebilirsin. Kendi kendime dedim ki sanatçı bu galiba. Yani bu kadar
duyarlı,
ince, bu kadar nazik. İşte dedim ki anca böyle bir insan bütün bunları hayata geçirmiş.
O zaman onun da kulaklarını çınlattık, sevgiyle andık. Belki aynen. İlerleyen programlarda sen yine bir bağlantı
ben bunun üzerinde aslında dursam son derece de iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu konuyu oturup şarkıya notaya dökmüş bir insan olarak bize
onun
çok
ağzından da dinleyebiliriz ilerleyen aynen, programlarda. Aynen.
Şimdi onun Recep adlı çalışmasını bir dinleyelim, üzerine konuşalım.
1977 yani. Diyorsun. Aynen, evet. Aynen. Sevgili Recep, Özlem'den rica edelim biz de ana kumandada.
Gurbet ilden gelen bizim köylüler, Recep gurbet kızı sevdi dediler. Sordum ki çok bırakmış orası. Ayık ipiyor biçeyim. Sen beni unut ha, ben umut edeyim. Olmaz Recep, almaz aklım arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Aklım Recep, gelirsem valla iki kaşın arası. Belli olmaz kıraç toprak anası. Yakın Recep, gelirsem valla iki kaşın arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Yakın Recep, gelirsem valla iki kaşın arası.
Babam Mustafa Çiçek 1965 yılında gitmiş Almanya'ya. Bayan fabrikasında işçi olarak çalışıyormuş. Evlendikten bir süre sonra annemi de götürmüş yanında. Ben ve benden 3 yaş küçük kardeşim Almanya'da doğmuşuz. Ben anaokulunu orada okuyabilmişim. 1983 yılında henüz 5 yaşındayken babam bizi Sivas'a getirmiş ve kendisi Almanya'ya geri dönmüş. Sonra da hasret ve özlem dolu babadan uzak yıllar başlamış oldu. 6 çocuklu ailesinin yanı sıra kendi anne ve babasına da bakıyordu baba. Ailede çalışan tek kişi oydu. Omzundaki yük ağırdı. Babam yılda bir kez gelir, 15 gün ya kalır ya kalmazdı. O gittiğinde kokusunun sindiği yastığa sarılır ağlardım. Babam ben ortaokuldayken hastalandı. 3-4 gün ondan haber alamadık. Annem neredeyse Almanya'ya gidecekti. Sonradan daha iyi olduğunu öğrendik. 1995 yılında kesin dönüş yaptı. Tam 30 yıl durmadan, tükenmeden bizim için çalışmıştı. Babam malulen emekli oldu ve geldikten 6 sene sonra akciğer kanserinden öldü. Yıllarca maskesiz, korumasız çalışmış o fabrikada. Çok sonradan maske vermişler ama olan olmuş. Ciğerler güçsüz kalmış. Küçükken hep beni de götürmesini isterdim ondan. Bir gün bana dedi ki, kendi ülkende adam yerine konmuyorsun. Başkasının ülkesinde padişah olsan ne olur oğlum? Bilen bilir, dışarıdan bakıp Almancı derler ama sen baban olmadan onun hasretiyle büyümüşsündür. Bunun acısını 40 yaşıma gelmiş olsam da şu an akan gözyaşlarımda duyabiliyorum. Ali Çiçek, sevgili dinleyiciler, bu cümlelerin sahibi Diaspora Türk'te Diaspora Türk Instagram hesabından biz bunu aldık. Yine Gökhan Duman'ın da emeklerinin olduğu bir Instagram adresi Diaspora Türk. Sizlere de tavsiye ederiz böyle hikayelere rastlayabilmek için. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu alıntının üzerine Özkan neler söylemek istersin?
Önce okuduğum metinle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Şey var, yaş icabı ailesi Almanya'da olan ve birlikte okuduğumuz sıra arkadaşlarımız oldu. Yani ben o zaman şöyle bir şeyi hissetmiştim. Ben bir başka psikolojideydim ama hemen yanı başımda oturan arkadaşım da bambaşka bir psikolojideydi. Benim babam evdeydi. Ama onun babası biraz önce senin okuduğun gibi orada değildi. Dolayısıyla oradan hayatımda ilk kez duyduğum...
Sabah çıkıp akşam gelebiliyordu baban değil
aynen,
mi?
Aynen tabii ki.
O da bir emekçiydi, çalışandı. Kesinlikle. Babanı da rahmetli analım
ben. Allah rahmet eylesin. Evet. O da inşaatlarda yani yüzlerce duvarı boyadı. Onu söylemek isterim. Ama dediğim gibi bir çocuk olarak biz onun hasretini çekmiyorduk. Akşam onu görüyorduk. Yani bu metinle hareketle konuşuyorum. Fakat yanımdaki arkadaşım bir şekilde her zaman için bir kendini böyle daha altta gören, böyle yeterince konuşmalara müdahil olamayan biriydi. Tabii ki dertleşmek isterdik nedir ne değildir diye ama kendini bir noktaya kadar ifade ederdi. Sonuçta şu oldu, şunu öğrendik, babası Almanya'da ve bütün bu hareket silsilesi bundan kaynaklanıyor ve bir gün babası geldi. Geldiği zaman da yanında başka bir kadın vardı. Şimdi o arkadaşım babası geleceği yakın zamanda ciddi anlamda benden çok daha neşeli bir adam haline gelmişti. Esprileri artık biz üretmiyorduk, o üretiyordu. İyice birbirimize kaynaşmıştık ve bir beklenti içerisindeydik. Ama geldiğini gördüğü zaman da bir başka manzarayla karşılaştı. Ben o zaman o çocukluğumda daha ortaokul sıralarında bu Almanya hikayesinin gerçekten de öyle şey var. Tabii ki çocuksunuz, yeterince hissetmiyorsunuz ama çok ama çok ciddi bir sosyal olgu olduğunu o zaman anlamıştım.
Artıları ve eksileriyle ciddi alt başlıklarının olduğu.
Çünkü hani annesi, yeni gelen eşi, ondan sonra o öyle bir şey vardı ki, bir döngü vardı ki siz oraya baktığınız zaman başınız dönebilir. Dolayısıyla onu anlamlandıramıyorsunuz zaten çok da fazla ama o psikolojiyi orada görmüştüm. Bu metinle ilgili biraz ona benzerlik olduğu için bahsettim. Biraz önce dinlediğimiz parçaya gelince de işte
anlattığın hikayeyle de benzeşiyor.
Aynen, Türk kadını erkeğini, yani beklentisi olan erkeğini çok farklı bir kültürle şey yapıyor, isimlendiriyor ve beklentilerini çok farklı şekilde ifade ediyor. Parçada da dinledik, diyor ki işte ne gurbetin kızı ne de parası, yani gelirsem yanına iş değişebilir gibi bir durum var. Bu aslında şey, Türk kadının kendi birlikteliğine, ailesine, çocuklarına ya da eşine ne derece önem verdiğini, beklentisinin, yani başka bir kültürde de mutlaka öyledir ama burada çok çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Hani bu tip hareketler olursa benim de bir takım yaptırımlarım olabilir, çok net olarak vermiş. Bu arada hemen söyleyelim, onu söylemeyi unuttuk, özür dilerim. Şarkıyı Asu Maralman
söyledi. Evet,
o da 70'lerin en ünlü sanatçılarından bir tanesidir. Ve tabii ki bu konuda şunu da ekleyelim. İşte Asumar Alman, Yeliz, Gökben gibi bir şey vardır, böyle bir isimler silsilesi var. Çok fazla
70'lerde,
şey, 70'lerde evet. Çok fazla yapıtları var ama öyle büyük isimler vardı ki o zaman işte Ajda Pekkan gibi vesaire biraz geride kaldılar ama onlar da böyle çok insanın değinmediği ama değindiği zaman da üzerinde çok konuşulan,
can evinden vurdu.
Vuran böyle şarkıları vardır. Asumar Alman zaten çok etkili bir sestir, yabancı şarkıları da büyük bir ustalıkla söyler. Kız kardeşi hakeza öyledir. Dolayısıyla 70'lere damga vurmuş isimlerinden bir tanesi.
Tabii gurbet türküleri deyince geçen haftalarda da andık değil mi? Bir Neşet Ertaş dedik.
Tabii Neşet Ertaş şeyi var. Biraz sonra bir Yüksel Özkasap parçası dinleyeceğiz. Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Gurbet türküleri denince neredeyse külliyatını indirmiş. Yani bütün o konuyla ilgili tamamen neredeyse bu konuya eğilmiş vakıf şarkıları var. Çünkü kısa bir bilgi vereyim. Bu Yüksel Özkasap konusu çünkü çok uzun bir konudur. Bir programda bence özellikle incelenmesi gereken bir vaka olduğunu düşünüyorum. 66 yılında bir işçi olarak oraya gider. Kendisini...
Birçok dinleyicimiz erkek sanabilir. Aslında bir hanımefendi. Evet,
bir kadın sanatçımız. Ali Ekber Çiçek meşhur ozanımız. Onu orada fark eder. Daha sonra hikaye gelişir, gider. Öyle bir şarkı söylemiş ki tam da o yıllarda. Nasıl düştü... yolum Köln'e. Şimdi Köln'e bildiğimiz Köln evet. Ama işte tabii ki bizim insanımız o telaffuzla zorlanıyor.
Tabii dili öyle yapıyor.
Fakat şöyle bir şey oluyor bu parçayla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim sonra
lütfen,
dinleyelim.
Lütfen.
Yani bütün her şey bu parçada konsantre edilmiş. Ne istiyorsanız var gibi.
O zaman şöyle yapalım. Birazdan onu bize sevgili Recep dinletsin. Üzerine dinledikten sonra sen gene bu bilgileri ver. Hem dinleyicilerimiz de netleşsin. Ben de bir başka bilgi vereyim sevgili dinleyiciler. Bizim evlerimizde kullandığımız kolonya Köln'den gelir. Köln'de üretilmiştir ilk defa. Ve dolayısıyla kolonya olarak bildiğimiz ve genellikle çoğunlukla kolonya diye yanlış telaffuz ettiğimiz kolonya aslında Köln'de üretilen bir esanstır tarihte ve bütün dillere de oradan geçmiştir.
Ben de bunu hemen hatırlatayım ve onu da rahmetli analım. Barış Manço'dan öğrenmiştim bu söylediği hikayeyi.
Mi?
Evet. Öyle. Hani o meşhur programları var.
Rahmetli diye analım deyince hakikaten rahmet istedi. Çünkü bugün Barış Manço'nun 20. ölüm yıl dönümü. Gerçekten Türk müzik tarihinin, Türk halk kültürünün bir efsane ismidir. Barış
yani hani onunla ilgili o kadar çok şey söylenebilir ki. Şey var bakın bu anekdotu bile biz unutmuyoruz. O zaman tabii ki daha genç bir dönemimizdeydi. Tabii. Ve televizyonda o 7'den 77'ye programında herkesi koltuğuna bağlayan da bir adamdır. Yani televizyonculuk tarafını da
göstermiş. Hakikaten 7'den 77'ye herkesi ekranın karşısına çiviletmiştir.
İşte zaten Barış Manço olmak ancak öyle mümkün olsa gerek ki. Bakın biraz önce sizin anlattığınız kolonya meselesinde ben ondan öğrenmiştim. Toprağı bol olsun.
Nur içinde yatsın diyelim. Evet sevgili Recep.
Make no.
Annem 1975 yılında henüz 16 yaşındayken Almanya'nın Duisburg şehrine gitmiş. Abisi ve yengesi çalıştıklarından iki yeğenine bakması için çağırmışlar ve 2 yıl 9 ay Almanya'da kalmış. Kendisi o yılları şöyle anlatıyor. Çok zor zamanlardı. Kaldığımız binada tuvaletler ve banyolar ortaktı. Yengem ve abim her gün işe gidiyordu. Ben de yeğenlerim Murat ve Aynur'a bakıyordum. Sadece onların değil, oradaki diğer Türk çocuklarının da halası olmuştum. Kendim de aslında çocuktum ama bir kere o sorumluluğu üzerime almıştım. Yoksa aklım hep memleketimdeydi. Hatta Almanya için şöyle diyordum. Adı büyük, içi çürük Almanya. Dedem aslında annemin Almanya'da kalmasını istemezmiş. Annem Almanya'ya gitmeden önce ona eğer orada sıkılır, bunalırsan, abinlere söyleyemezsen bize yazdığın mektubun en sonuna kimseler anlamayacağı şekilde sıfır koy. Bu bizim aramızda şifre olsun. Ben 24 saatte gelir seni oralardan alırım kızım demiş. Annem mektubun sonuna hiç sıfır yazmamış ama dedem mektup geldiğinde mektubun önce sonuna bakarmış ki sıfır var mı diye. Annem evin en küçüğü olduğu için dedem ona düşkünmüş. Annem aslında 3 aylık turist vizesiyle giriş yapmış Almanya'ya ama birkaç kez Türkiye'ye gelip gitmiş. Pasaport memurları arkada yeğenleriyle birlikte onu da evin çocuğu sanıp geçmesine müsaade ediyorlarmış. Ve bir gün Türkiye'den telgraf gelmiş. Annen göz ameliyatı oldu. Onun yanında olman daha münasip yazıyormuş. Mektubu aldıktan sonra artık annemi kimse tutamamış. Vizesi bittiği için çıkışta yakalanırım korkusuyla kendisine benzeyen başka bir akrabasının pasaportunu alıp o cesaretle Türkiye'ye dönmüş. Ve dönüş, o dönüş. 30 yıl sonra bu defa ben dayımları ziyaret etmek için Duisburg'a gittim. Başka bir eve taşınmışlardı. Ama annemin kaldığı o evi uzaktan görünce duygulandım, gözyaşlarıma engel olamadım. O yıllardan anneme yaşlı bir Alman kadının verdiği kolonya şişesiyle yeğeni Murat'ın hediye ettiği bisküvi kutusu kalmış. Komşuları olan Alman kadın yaşlı olunca annem onun kapısının önünü de temizlermiş, kadın da ona hediye olarak işte bu kolonyayı vermiş. Yıllardır onları saklıyor ve onlara baktıkça hem çocukluğunu hem Almanya günlerini hatırlıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Mustafa Yılmaz'ın cümleleri bunlar. Yine Diaspora Türk'ten Instagram hesabından sevgili Gökhan Duman'ın da katkılarıyla bunu da paylaşmış olduk. Özkan, söz sende.
İşte bütün bu yaşananları yani çok güzel yansıtmışlar. Gerçekten de Diaspora Twitter hesabını kutlamak lazım bunları paylaştığı için. Gökhan'a da buradan yine teşekkür etmek lazım. Yazanlar nasıl ifade etmişler kendilerini. Gerçekten çok etkileyici. Sen evet, okurken evet. Zaten tam manasıyla okuduğun için çok da iyi algılıyoruz. Bütün ol, duyguyu abi. Verdiğin için abi. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce bir şarkı, türkü dinledik. Hı-hı. Yüksel Özkasap'tan. İşte burada dedim ya, orada bütün her şeyi sanki içine alan bir yapıt olduğu için o çok fazla tutmuş. O zaman Köln Radyosu var, hı-hı, defalarca istemiş bu şarkıyı. Artık bir marş haline gelmiş neredeyse. Daha önce söylediğimiz Rosemary ona benziyor. Efendim Recep parçası da ona benziyor ama bu özellikle üzerinde durulan bir şarkı ya da türkü olmuş, öyle söyleyelim. Neden? Çünkü içerisinde sıla hasreti var. Efendim Alman gelini konusu var. İşte dili bilmemek var, işte kölüne
başka
derken,
bir kültür, evet.
Kölüne derken o çıkıyor ortaya. Çalışma koşulları var. Bugün burada neden bahsediyorsak Almanya ile ilgili, sanki hepsini süzmüş ve bir yere sıkıştırmış ama çok da güzel ifade etmiş. Durum böyle olunca biraz önce söylediğim o kıraathanelerde, yatakhanelerde, işte ilk gidilen o psikolojik ortam ortasında.
Ki geçen hafta da hep o metaforu kullanmıştık, bavul metaforunu. Aynen. Gökhan da söylemişti. O bavul hep göz önünde duruyor ki en kısa sürede gene memlekete gitme duygusunu.
İşte şey var, insanlar eşyaya anlamlar yüklerler ya. Özellikle böyle olaylar yaşadıkları zaman eşyalar bu sefer bambaşka hikayeler arz etmeye başlarlar. İşte radyonun hani Gökhan bahsetmiş de bir yerine
tutkallamak
efendim, bavul artık bavul olmaktan çıkar.
Çıkıyor, başka
duvar,
bir şey
duvar olmaktan çıkıyor. Türkü de türkü olmaktan çıkıyor. Bir de şey geldi aklıma, yani o trende ya da o yatakhanelerde, kıraathanelerde insanlar hepsi ayrı birer beyin. Hepsi ayrı ayrı yorumlara sahip. Oradaki enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Yani yanındaki insana nasıl düşkün olduğunu ya da o hasret duygusunu. İşte hasreti belki okudu ama oraya gittiği zaman hani bir derler ya işte kelimelerin anlamlarını bilmek hayatı anlamakla eşdeğer.
Yine bizim bir deyimimiz hani hekimden sorma, çekenden
yani,
sor.
Yani onun daha mizahi da, durumları da vardır. Şey var, yaşayan insanların anlatımları gerçekten bambaşka oluyor. Bu dinlediğimiz türküde de yaşananların hepsini bir şekilde bir araya getirmesinden dolayı. Tabii Ali Ekber Çiçek de hani Ali Ekber
bu Çiçek ismi yakaladıp öne çıkardığı yani, için değil mi önemli?
İşte dolayısıyla bütün bunların hepsini bu türküde gördük. Daha sonra Yüksel Özkasap'tan bahsederim dedim ama Almanya denince artık neredeyse orayla özdeş hale geliyor.
Tabii bu konuştuğumuz kavramlar ve müzikler daha eski kuşaklar, bizler ve bizden önceki kuşaklarda çok karşılık buluyor. Örneğin bu tür türküler artık işte 20'li 30'lu yaşlarda başka bir kavramla, rap'le dönüşüyor. Şu oluyor, bu oluyor değil mi? Bir takım gruplar onları da ilerleyen haftalarda ayrı başlıklarla konuşuyorlar.
Kısa bir şey söyleyeyim onunla lütfen. İlgili. Çünkü şey var, çok güzel bir konuya değindin. Bir tartışma vardır. Hani türküler otantik şekilleriyle mi sürekli olarak yapılmalılar yoksa zamana uygun işte batı sazlarıyla, enstrümanlarıyla çalınsa acaba ne olur? Türkünün asıl ruhu kaybolur mu? Bir yakınımdan dinlemiştim. Çok güzel bir cümle kurdu. Dedi ki türkü söylensin de nasıl söylendiği de çok da önemli değil aslında dedi. Yeter ki türkü söylensin.
Türkü yaşamaya devam
çünkü
etsin.
Biliyorsunuz yani. Hani şairin dediği gibi hani türkü hani 100 metreden tanırım demiş ya bir şey.
Bedri Rahmi.
Aynen. Dolayısıyla öylesine yaşanmışlık içeren sözleri var ki şiirin falan da ötesinde olduğu için dolayısıyla batı enstrümanlarıyla da çalınsa, otantik de olunsa türküdür ve bugün bir sürü bir kişi yani yeni nesil bunların aynısını, aynı türküleri batı sazlarıyla seslendiriyor ve büyük ilgi görüyorlar.
Evet sevgili Özkan, aslında birkaç eser daha seçtik yayın öncesinde ama sürede sıkıştırıyor. Ben son bir alıntıyı paylaşmak istiyorum yine fon müziğimizin eşliğinde, ardından da kapanış cümlelerini kuracağız. 1977 yılında Berlin'de doğdum. 84'te kesin dönüş yaptık. Annem, babam, ben Türkiye'ye döndük. Üç ablam ve abim ise evlenip Berlin'de kaldı. Benim küçüklüğümde annem de babam da çalışıyormuş. Onlar işteyken kapıcı bakarmış bana. Berlin'de büyüdüm ama okula Eskişehir'de başladım. Almanya yıllarını hep tebessümle anıyorum. Kalabalık bir aile ortamı vardı ve bunu çok severdim. Özellikle de bir minibüse doluşup Türkiye'ye tatile gittiğimiz o sıla yolculukları çok keyifli geçerdi. Yol bir an önce bitsin diye çok az mola verirdik. Ara sıra durur bir yeşillikte yanımızdaki yiyecekleri yerdik. Sonra hemen yolculuğa devam. Minibüsü eniştem kullanırdı. Sürücü koltuğunun yanına bir gazoz kasası koyardı babam. Onun üzerine oturur yolları seyrederdim. En çok da tünelleri severdim. Uyukladığımda babam uyandırırdı. Bak bak tünele geldik diye. O günler unutulmaz. Ancak yaşanır. Evet sevgili Murat Şora da o günleri bu cümlelerle, az ama öz vurucu cümlelerle özetlemiş Diaspora Türk'ün Instagram hesabında. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sevgili Gökhan Duman olmadan Özkan Pekesen'le 11. Peron'da karşınızda olduk. Ana kumandada Recep Özden vardı. Eksik olmasın, bütün müzikleri, fon müziklerini doğru zamanda doğru yerlere oturttu. Eda Kotanoğlu program için çok emek harcadı bu haftada. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Sevgili Özkan Pekesen'e kapanış cümleleri için neler söyleyeceğini sorayım.
Çok teşekkür ederim. Yine bu hafta birlikte olduk. Yine bu çok son derece önemli bir konu hakkında konuştuk. Şarkılarla, türkülerle bir şekilde olayı detaylandırmaya, yaşanan duygulara bir şekilde parmak basmaya çalıştık. Çok keyifliydi. Gökhan'ı bekliyoruz tabii en kısa zamanda.
Öyle bir konu ki değil mi? Neye değinsek bir yanı hep eksik kalıyor ve hala devam eden bir süreç.
İşte şöyle söyleyelim hani başlangıçta çok az sayıdaki işçiden olayın 6 milyona kadar uzandığı çok ciddi bir öykü. Dolayısıyla söyleyecek o kadar ama o kadar çok şey var ki ya da dinlenecek o kadar çok türkü ya da şarkı var ki kolay kolay anlatmakla bitecek.
Filmler de var daha değil mi?
Onlardan da bahsedeceğiz.
Başka oyunlar var. Evet ilerleyen.
Yani heybemizde birçok malzeme var onu söyleyeyim.
Evet evet. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'dan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Türkçe'nin, sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına
merhabamızla, hoşça kalınızla sizlere veda ediyoruz.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.